Kıymetli dinleyenler, Gönül Sadası programından hepinize hürmetle hepinizi hürmetle selamlıyoruz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir Gönül Sadası programında Erkam Radyo'da 96.8'de daha beraberiz. Hocam hayırlı günler olsun.
Hayırlı günler efendim.
Bugün müsaade buyurursanız bir letafeti konuşalım. Nezaketi konuşalım.
Eyvallah.
Konuşalım. Hayatlarımızdan giderek kaybolan ve giderek mumla aradığımız inceliği konuşalım. Eyvallah. Rikkati konuşalım.
Eyvallah.
Ve onları kaybetmekle neyi kaybettiğimizi konuşalım. Şimdi programa girmeden evvel sizinle 1995 yılında Altın Oluk Dergisi'ne yapılmış bir mülakat vardı. Siz de tesadüf ettiniz uzun yıllar sonra.
Evet.
Orada ben de hızlıca göz gezdirirken bir ziyaretçinizden bahsediyorsunuz. Nureddin Bey isminde. Ve diyorsunuz ki onu tarif ederken Nureddin Bey çok müeddep bir insandı. Bir koltuğun arkasına tam yaslanarak oturduğu bizi ziyaretlerinde görülmemiştir.
O yani merhum topçudur o Nureddin Bey.
Evet.
Tabii.
Topçudan bahsediyorsunuz.
Pederin yani babamın dostu daha önce İstanbul Sultanisi'nde merhum peder Arabi dersleri verirken orada talebesi. Sonra bir gaybubet olmuş Avrupa'ya gitmiş topçu yani marif vekaleti yollamış işte orada tahsil etmiş. Dönüp geldiği zaman da yanılmıyorsam 1935 senesinde Kabataş Lisesi'nde bir felsefe imtihanında karşılaşıyorlar. Lise son sınıf rahmetli babam efendi tabir ederdi talebesine. Lise son sınıf efendilerini imtihan ederken veya talebesini imtihan ederken şifahi imtihan tabir böyle orada karşılaşıyorlar. Sonra Nurettin Bey bizim evi ziyaret ediyor, pederi ziyaret ediyor. Ben de hizmet ederdim. Yani küçüklüğümden itibaren adet öyleydi. Ve orada hiçbir zaman gece geç saate kadar oturulur, soruları olur, sohbet olur vesaire. Ama koltuğun arkasına yaslandığını görmedim Nurettin Bey merhumun. Böyle. Hocasının karşısında.
Evet.
Evet. İlleli iki dizinin üzerinde iki eli. Kurvaze ceket giyerdi filan. Böyle dikkatle sorusunu sorar, dinler, not almaz hafıza. Çünkü sohbette not almak ayıp sayılırdı eskiden. Sohbetin akışını bozar. Söyleyeyim bakalım bir daha yazayım böyle şeyler de olmazdı. Aklınızda kalırsa kalır, kalmazsa kalmaz yani. O bir adab vardı, öyle dinler, sorar. Onlar da ıhlamur içerlerdi, müsekkindir diye. Çay içmezlerdi o gece saatinde hatırlıyorum. Demek ki 21 sene önceki mülakatta bakın bu anekdot oraya intikal etmiş.
Evet.
Böyle bir hazret efendim yani.
Peki hocam şimdi günümüz dünyasında insanlar arası ilişkilerde bir hoyratlaşma, bir kabalaşmadan bahsedersek bilmiyorum biraz mübalağa etmiş olur muyuz ama bana biraz gündelik hayatla ilgili sıkışmışlık duygusunun verdiği, ekonomik sıkışmışlık, şehirlerdeki sıkışmışlık, ruhen sıkışmışlık, bütün bunların verdiği bir kaba sabalık da varmış gibi görünüyor. Muhakkak eski zamanlarda hayat daha yavaş akıyor.
Yavaş akıyor, doğru.
Ve eski zamanların insanı bir homo hierarchicus idi. Bir hiyerarşi insanıydı.
Evet.
Orada insanlar manevi rütbelerine göre bir ihtiram görebiliyorlardı.
Evet.
Günümüzde artık bir manevi rütbeye hürmet kalmadığı gibi insana insan olmaklığından kaynaklanan bir saygı da maalesef kayboluyor. Tabii bugünden şekva etmek çok yaygın bir hastalık ama biz en azından geçmişin bazı tahassüslerini, bazı hususiyetlerini hatırda tutarsak onları bir gün belki bugün hayatımıza da katabiliriz. Bugünkü hayatımıza derc edebiliriz. Sizin daha böyle tabii çok çok nadide insanlarla karşılaştınız çocukluğunuzda, yetişme döneminizde. Çok kıymetli insanlar evinize girdi çıktı babanızın kıymeti hususiyetiyle. Sizin tesadüf ettiğiniz bu incelikler nedir? Bize ne anlatırsınız? Ayrı bir alemden bize ne haberler getirirsiniz?
Evet, o şöyle bir şey. Tabii yani köklü bir değişiklik oldu Türkiye'de. Yani onu reddetmek mümkün değil ve biz o değişikliğin sancılarını çekiyoruz. O değişikliğe adapte olamadık. Kendimizi o değişikliğe göre yeni bir tarz uyduramadık. Yani kendi kodlarımız baki kalmak şartıyla, İslam medeniyetinin ana kodları baki kalmak şartıyla, bu da muaşeretimize aksediyor. Yani o bakımdan. O kodlar, biz küreselleşme çağının insanıyız şu anda. Yani entegrasyon çok hızlandı. Bu elektronik haberleşme çok hızlandı. Bunu 80 sonrası özellikle yaşıyoruz. Yani ben moderniteyi üniversitede, Batı ülkelerinde gördüm. Orada da bu kadar hızlı yaşanmıyordu yani. İlk çıktığım zaman 70'in hemen başı, 71'de çıktım Amerika'ya. Orada bir şeyler gördüm ama 2008'de çıktığımda farklı bir Amerika vardı yani. Bir defa bu. Benim gördüğüm, daha ilk gençlik ve çocukluk yıllarımda gördüğüm hadise de ise şu. Osmanlı'nın bir hayat yorumu var. Hayat biçimlendirmesi var. Bu biçimlendirme, bu yorum, İslam'ın temel ilkelerine dayanan, yani Kur'ani ve hadise dayanan nebevi bir yorum. Bu coğrafyada ve belli bir zamanda yapılmış. 40'ların sonu, 50'lerin başı çok iyi hatırladığım, 60'lara kadar gelen bir süreç. Peder'in vefatı 61'dir. Şunu söyleyebilirim. Batı modernitesinin henüz aile hayatımıza, evimize girmediği zamanlar onlar. Yani Cumhuriyeti kuran kadrolar belki batıcıydılar ama Batı modernitesini hayatımıza çok fazla sokamadılar yahut sokmadılar. Sokamadılar, iyi bir dirençle karşılaştılar. Sokmadılar, şunu gördüler. Sokarlarsa eğer kendi iktidarları tehlikeye girecek.
Nasıl olabilir hocam böyle bir şey? Yani kendi iktidarları nasıl tehlikeye girer?
Şöyle, şimdi Batı modernitesine girdiğiniz anda tümüyle liberal düşünce girecek. Adamlar devletçi. Şu soruyu soracak insanlar: ben kazanıyorum, üretiyorum, niye iktidarda söz hakkım yok diyecek insanlar. Gayet basit hadise. Bunu daha ileri götürürse 29 İzmir İktisat Kongresi'ne gidebiliriz. Yani orada devlet her şeyi eline alıyor. Niye? Çünkü faşist İtalya, Nazi Almanya'ya özeniyoruz. Anglo-Sakson açılımına giremedik, almadılar bizi zaten. Bunu gördüler. O zaman her şeyi biz yaparız. Hatta malum, bilmiyorum bu radyoda siyasi konuşmaya söylem girebilir mi? Hani Tan Doğan diyor ki, Ankara valisi, komünistim lazım, onu da biz getiririz diyor yani. Böyle bir anlayış var. Halbuki liberal düşünceye baktığınız zaman, eğer siz bir şey üretiyorsanız, ticaret yapıyorsanız, topluma bir katkınız varsa, yani Kent Soylu dediğimiz hadise, o diyor ki benim de söz hakkım olmalı yönetimde diyor. Çünkü ben de bu toplumda ciddi bir ögeyim diyor yani. Bunu gördüler. Onun için işi kısıtlı tuttular. Ama Menderes'le beraber olay farklı bir noktaya geldi. Sosyal patlama oldu Türkiye'de. Onun önünü birkaç defa kestiler militer güçlerle. Artık bitti, o da bitti, kesemiyorlar. Sosyal hadisenin önünü kesilemezsiniz. O medeniyet akar bir tarafa doğru. Sosyal hadise basit bir hadise değil. Arkasında çok ciddi bir medeniyet dinamiği var. Osmanlı da aynısını yaptı. Bir medeniyet dinamiği var. Önüne durmanız mümkün değil. Şimdi işte o kıvılcımlar, közler alevlenmek üzere, onun üzerine su dökmeye çalışıyorlar. Batılılar, olay bu. Neyse, bu çok genel bir şey oldu. Ben şöyle ya bir içimde yaşadığım o dönemleri algıladım, bildim. Ben de katıldım ve büyük bir haz duydum o dönemlerden. Sonra farklı boyutlarda bulundukça gördüm ki orada korunmuş bir Osmanlı vardı. Hatta şunu söyleyeyim size, yani Menderes'in İstanbul'a el vurmasına kadar, çünkü insan mekanla beraber yaşar. Mekanı bozduğunuz anda insan da bozulur. Bu insanlar ya ölürler ya giderler. Sosyal overlapping diyelim isterseniz, yani tabakaların birbiri üzerindeki iltisakı ve oradan aktarılan kültür O da bozulur çünkü bağ kesiliyor, irtibat kesiliyor arada. Yani Menderes'in İstanbul'a iyi niyetle yaptığı müdahaleler tarihi yarımadaya öyle bir netice verdi ki o kültürel iltisak koptu, zevk koptu. Çünkü hayat bir zevktir. Yani zevk almazsanız hayatı yaşayamazsınız. Rutinler sizi ezer bitirir. İşte o tabirler, insandan insana o yumuşak bakışlar vesaireler muhafaza edilmiş, korunmuş, geç kalmış bir modernitenin, girememiş bir modernitenin ürünüydü. Hatta şöyle söyleyeyim, ben Vefa Lisesi'nden mezun oldum. Tarihi Yarımada'da bir lise. Öğretmenlerimiz, muallimlerimizin, mesela orada da vardı muallim, öğretmen. Hı hı. Öğretmenler genç insanlar, muallimler kadim insanlar, eski insanlar. Mesela bir coğrafya öğretmenimiz vardı, bir hanım. Darül Muallimat'tan mezun, kendisini ben coğrafya muallimesiyim diye takdim ederdi. Hı hı. Genç bir hanımefendi vardı, o da ben İngilizce öğretmeniyim derdi. Bu farkı görüyorsunuz, yani muallime ne demektir, öğretmen ne demektir, şahsiyet farkları nasıl meydana gelir vesaire. Bu 50'lerin Türkiye'si, İstanbul'unda oluyor. Sonra ben o yılların sonunda 59'da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne intisap ettim, girdim talebe olarak. Orada farklı bir dünya görüyorsunuz. Avrupa'yı bilen, orada yetişmiş, Batı kültürünü olabildiği kadarıyla almış. Daha sonra 64'te asistan oldum. Bu defa kürsünün öbür tarafına geçiyorsunuz akademik hayata. Farklı bir dünya görüyorsunuz. Ama orada da yine ana kodlar klasik Osmanlı kodlarıydı. Sosyolojik olarak İslami kodlar devam ediyordu. Fıkhen bir şey söyleyemem. O benim saham değil. Ama değer hükmü olarak Fatih'te ne değer hükmü varsa insana bakışta, toleransta, hürmette, muhabbette orada da o vardı. İtikadi noktada çok büyük farklar olabilir. Bu acayip bir şey. Yani Osmanlı zevki, Osmanlı muaşereti her yeri kaplamış vaziyetteydi. Sonra o insanlar ölünce, hayat hızlanmaya başlayınca, ihtiyaçlar sonsuza doğru erişince, bu tabi merhum Özal'la beraber başladı genel manada. Biz hayatın peşinden koşar olduk. Ondan evvel hayat bizim peşimizden koşuyordu. Hayatı biz tanımlıyorduk. Yahya Kemal'in şiirinde var ya, bize benzer Itri şiirinde, o çok mühim bir şeydir. Bu sekesinde bir taraftan din, bir taraftan bütün hayat akmış. Son mısra da bize benzer o kainat akmış diyor. Yani hayatı ve mekanı biz düzenliyorduk. Medeniyet böyle bir şey. Ben bunu hala böyle olduğunu 2009'daki Viyana kalışımda gördüm. Hı-hı. Avusturyalılar, orada bir 3 ay kadar kaldım. Yani 60 küsur yaşında bir insan olarak. İyi kötü Amerika'yı işte bilmem nereye filan, Avrupa'yı bilen bir insan olarak, bizi bilen insan olarak. Gördüm ki hala Viyana'daki Orta Avrupa muhayyilesi Viyana'yı düzenliyor. Bugün bizi biz düzenlemiyoruz. Ne dilimizde, ne hayat akışımızda, ne aktivitelerimizde, ne mantalitemizde, ne de maalesef ve maalesef duygularımızda. Bizi başkaları düzenliyor. Avamı düzenleyen sosyal medya. Havası düzenleyenler ise nefsi emmare. Başka bir şey görmüyorum orta yerde yani. Onun için kaybettik. Çok uzun oldu Kemal Bey.
Yok estağfurullah. Hocam küreselleşme için getirilen, böyle benim çok hoşuma giden bu esprili bir tanımlama var. Diyor ki küreselleşme şudur. Nereye giderseniz gidin hiçbir yeri arkanızda bırakmış olmazsınız.
Çünkü her yer aynı.
Çünkü her yer aynıdır. Evet. Gittiğiniz her yerde meşhur kahve zincirinin tabelalarını görürsünüz. Meşhur hazır köfte zincirinin tabelalarını görürsünüz. Dolayısıyla İstanbul'da, St. Petersburg'da veya Yeni Delhi'de olmak çok bir şey fark etmez. Hep aynı tabelalarla, aynı tüketim kalıplarıyla karşılaşırsınız. İşte medeniyeti yapmak ile küresel medeniyetin rüzgarına kapılıp savrulmak arasındaki fark burada belirginleşiyor.
Evet, evet.
Siz kendi mahallenizi inşa edebiliyor musunuz?
Evet.
Yoksa o ortak küresel mahallenin bir parçası haline gelip
çünkü
bir örnekleşiyor
musunuz? O mahalleyi de birisi inşa ediyor. O mahalle dünyanın dışından bir başka kaynaktan gelmiyor. Yani isterseniz şöyle söyleyelim. Hı-hı. Aşkın bir kaynaktan gelmiyor. O da bizim içimizde çıkan
tabii
büyük finansörlerin inşa ettiği bir mahalle. Ki o finansörler beslensinler o şeyle. Mesela eski sanayi devriminde malumunuz sanayici vardı. Hı hı. Şimdi bu enformatik devriminde sanayici köle mesabesinde. Burada finansör var. Finansör sanayiciyi destekliyor. Sanayicinin ürettiği, o bir köle sanayici. Ürettiğinin tüketilmesi lazım ki finansöre para kazansın. O da tüketimi destekliyor. Hız ve haz malum oradan çıkıyor. Ben şöyle diyorum insan olarak, madem ki ben bir beşerim ve Cenab-ı Allah beni Halifetullah olarak tavsif etmiş, ne yapabilirim diye bakıyorum hayatıma. Şimdi birçok insan diyor ki bana, hocam sen böyle yapıyorsun ama sen cimkanında bir noktasın yani. Doğru. Ama herkes cimkanında bir nokta. Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'si, Fatma'sı. Herkes bir şey yapsa o yukarıdaki finansörün kurduğu sistem tıkanabilir. Herkes kendine göre, yani Halifetullah olduğunu hissederek bir şey yapsa, birçok şey değil bir şey yapsa, bir anda, bir anlamda o finansörün, bir aklımda kaldı kala 300 küsur aile bunlar dünyada. Ve dünya total servetin büyük bir kısmını, %51'ini falan tutuyorlar ellerinde yani. Ve onlar bu işi düzenliyorlar. O zaman tabii size tüketmek için insanın nefsi emmaresinin çok aktif olması lazım. Ki tüketebilsin. Hep ben demesi lazım. Malum tüketmek dediğin zaman da şunu kastediyorum. Yani aldığınız şeyden sadece alırken bir haz duyacaksınız. Onun eskimesi, bitmesi mühim değil. Onu atıp yenisini alacak. Almak hazzı diyorlar buna. O zaman tabii nefsi emmare tavan yapınca diğerine karşı olan muaşeret ki odur. Diğerine karşı olan davranış biçiminizdir. Hep ben dediğiniz anda dünya kaosa döner ki döndü şimdi işte nitekim. O zaman siz letafet, nefaset, nezaket, rikat gibi kelimeleri kullanıp kavramları hayattan çıkarırsınız. Hep ben dersiniz.
Yani biraz burada tabii sosyal darwinist paradigma da cari hayatın içinde. O da bizi kabalaştırıyor. Sosyal darwinist paradigma bize şunu söylüyor. Güçlü olan hayatta kalır. Ve dolayısıyla eğer bu dünya içinde var olmaya devam etmek istiyorsan, Neyzen Tevfik'in bir şeyi var. Dayan bir tekme sen de zevk için feryat lazımsa diyor. Altta kalana bir tekme de sen atıyorsun o
zaman. Evet.
Şimdi bu paradigmada letafete, nezakete yer yok.
Ve şöyle bir şey, sizin de üste olmak noktasında altta kalana ihtiyacınız var. Yani altta kalan olacak ki siz üste olabilirsiniz. Onun için siz mutlaka altta kalan üretirsiniz. Hı hı. Üretmelisiniz ki üste olduğunuzu
tabii
kendinize inandırın ve üste olun. O zaman işte bu paradigma çok geçerli. Burada letafete, nezakete, dikkate yer yok. Altta ve orada, kalan üretimi var çünkü.
Ve orada şöyle bir justifikasyon, bir meşrulaştırma mekanizması da devreye giriyor hocam. Altta kalan hak ettiği için altta kalmıştır.
Tabii.
Benim kötü davranışımdan, sistemin bozukluğundan, tamahkar sistemin atık üretmesinden, insan artığı üretmesinden değil.
Tabii.
O tembelliğinden, yetersizliğinden, evet, zekasının kıtlığından altta kalmıştır.
Evet, evet.
Dolayısıyla benim onun tepesine çıkmamda, onun omuzları üzerinde yükselmemde hiçbir ahlaki problem yoktur.
Tabii. Bu zaten malum modernitenin temel kavramıdır. O yani bahane üretme veya meşrulaştırma diye çevirdiğiniz justifikasyon, justify etme hadisesi böyle. Çünkü insanların vicdanı var. O vicdan rahatsız ediyor. O vicdana karşı bir savunma mekanizması geliştiriyorsunuz. Ama mesela şunu izah edemiyorlar. Kader geliyor bir yerde bir şeyi kesiyor. Hmm. O kesen şeyin, o parametrenin bu sistemde izahı yok. Ona da istisnai hal diyorlar. Ama oradan çok ciddi düşünürler çıkıyor. Bir tanesi bunlardan. Yani bir ara böyle 50'li yaşlarda biraz uğraştım. Albert Camus mesela. Hmm. Bir tanesi Sartre falan yani. Daha var aşağı doğru gelir onlar da. Çok ben böyle baktım geçtim onlara yani. Çünkü bana bir şey söyledi onlar. İşte onların izahı yok.
Varoluşçular.
Evet, varoluşçular.
Ama bunlar tabii varoluşçuluğun biraz daha ateist kanadı.
Bir de
Kierkegaard
var. Søren Kierkegaard
var.
O daha önce.
Muazzam bir adam.
Evet, o daha önce. Yani kaderi izah etmek mümkün değil. Ona da yok derler, tesadüf derler, bir aksidental derler, bir şey derler yani. Ama bir de kader. Bir Müslüman olarak ben eğer Müslümansam yani bir olaya şöyle bakıyorum. Bir takdir var. Takdir-i hüda kuvveti bazı ile dönmez diyor Ziya Paşa yani. Bir de takdir var. Takdire bakıyorsunuz. Evet, belki güçlü olmak yani. Şimdi şöyle, siz rasyonel bir açıdan hayata baktığınız zaman bir takım modeller geliştirirsiniz. Darwin'in modeli de böyle bir modeldir. Yani hayata bakıyor, natural seleksiyonu görüyor orada ve bunu sosyal sahaya intikal ettiriyor. Ama gördüğü natural seleksiyon şöyle bir şey, o canlılarda sadece içgüdü var. Ve onlar doğanın veya Tanrı'nın veya Allah'ın, doğa dersem seküler oluyor, Tanrı dersem deist olur, bu radyoda onu söylemem lazım, Allah dersem Müslümanca olur. Koyduğu kuralların dışına çıkamazlar. Seleksiyon da o kurallara dahildir. Siz şu veya bu sebeple o seleksiyonu, natural seleksiyonu bozduğunuz zaman esasında ekoloji, tabiatın dengesini bozmuş olursunuz. Ama insan dediğimiz mahluk natural yani sadece içgüdülerle, doğanın kurallarıyla çalışmıyor. Onda akıl var, duygu var. Çok daha önemlisi seçme, değiştirme ve terkip yapma yeteneği var. En basitinden ifade edelim. Ekiyor, biçiyor, çıkanı kompoze ediyor, pişiriyor ve sunuyor. Sofraya gelen tarhana çorbasını bir tefekkür edin yani. Basit bakın, tarhana çorbası. Girdileri bir düşünün, prosesi düşünün, sentezi hemen göreceksiniz. Kategorik olarak nazarımda gökte uçan Airbus'la tarhana çorbası hakkında hiçbir fark yoktur. Yerin 7 katı altından bir yağ çıkarır, onu rafine eder, jet benzini yapar. Yine 7 kat altından yerin alüminyumu çıkarır, onu rafine eder, uçak gövdesi yapar. O formu Cenab-ı Allah'ın koyduğu, tabi bunu böyle söylersem mühendisler kızıyorlar ama böyle bu. Cenab-ı Allah'ın vaz ettiği aerodinamik forma göre dizayn eder, onu uçurur. Amerika'ya buradan 5-7 saatte gidersiniz yani. Bu da bir sentezdir. Şimdi bu böyle insana natural seleksiyonu ifade etmeniz çok acayip olur, acı olur yani. Tabii bunu yanlışlayan birçok sebep. Mesela bir tanesi bunlardan Gandhi. Gandhi garip bir adam, hiçbir şey yapmıyor yani. Ama koskoca Britanya İmparatorluğunu dize getiriyor. Sonra bir Hintli tarafından da öldürülüyor. Az milliyetçi bulunduğu için. Bu da kaderullah. Yıllar önce Yeni İstiklal Gazetesi alırdım ben. Şevket abi, Allah ömür versin, çok hizmeti var üzerimizde. İhtilafatıyla uğraşmakta dehrin zevk yok diye bir beyit koymuş oraya. Zevkanın mirat-ı ibretten temaşasındadır. Bir de mirat-ı ibret var. Böyle bir hadise yani. O bakımdan şunu da söyleyeyim. Yani bu sosyal medya, elektronik devrim, informatik ol emriyle olmuştur. Ben buna müttekidim. Bundan hilaf yok. Müslümana diyor ki Cenab-ı Allah, bak diyor, sana indirdiğim kitap burada. Vahyettiğim peygamberin. Peygamberin sünneti de burada. Ondan sonra gelen hazretlerin uygulamaları da burada. Sen de buradasın diyor. Bu da karşında sosyal medya diyor. Problemi çöz bakalım diyor. Bu test imtihanından daha zor bir imtihan yani. Ne yapıyoruz? Bir Müslüman olarak aman yarabbi diyoruz. Aman yarabbi diyoruz. Hani bir fıkra söyleyeyim. Nasrettin Hoca'yı Timur davet ediyor. Diyor ki işte diyor, eski Abbasi kralları Mustasim Billah vesaire isimler, Alivasılı İlallah filan. Benim bana diyor öyle bir isim versen ne derlerdi diyor, ne dersin? O da neuzu billah diyor, Allah'a sığınırım diyor yani. Biz de evet, Allah'a sığınıyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Başımızı eğiyoruz, secdeye koyuyoruz. aman yarabbi diyoruz. Muhakkak ki zaman içinde zaman yaratan, mekan içinde mekan yaratan Rabbimiz, buna itikad etmeden yaşamak mümkün değil şu evet. bu cehennemde.
Hocam, kaybettiklerimize üzülüyoruz. Fakat bir bakış açısı da diyor ki kaybettiklerimizi zaten kaybetmek mecburiyetindeyiz.
Tabii.
Yani mecburiyetindeydik, yani nostaljinin çok manası yok.
Doğru.
Yani şehirlerin bu kadar büyümesiyle,
evet.
insanların birbirini bu kadar az tanır hale gelmesiyle, efendim teknolojik alet edevatın, Tanpınar bir yazısında uğultu değirmeni diyor. Gramofonun mahalleye girmesiyle beraber işte suni seslerin artmasını uğultu değirmeni olarak ifade ediyor. Şimdi uğultu değirmeninin devasa boyutlarda olanıyla karşı karşıyayız. Her evde bir televizyon uğultusu var. İnsanlar 6 saat, 8 saat evlerinde televizyon seyrediyorlar. Ev ziyaretleri kalmıyor. Evlerden evlere gidişler neredeyse yok hükmünde şu anda.
Evet.
Dolayısıyla zaten hani şair diyor ya, bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yani yaklaşmakta olan gelmiş zaten.
Gelmiş zaten.
Peki, letafet, nezaket, dindarane hayatın neresinde yer almalı?
Her yerinde. Çünkü Cenab-ı Allah bize diyor ki, hı hı. sen benim halifemsin. Yani cemil olan ve cemal sahibi olan Rabbimiz bizi halife olmakla. Mesela isimlere bakalım. Hep böyle Abd'le başlar. Değil mi? Onlar şimdi kalktı. Yani Abdüssamed, Abdülhalim, Abdülmetin. Sayın aşağıya doğru. Yani Esma'nın kulu manasına. Bu ne demektir? O Esma'dan bir nebze de size verdim demektir. Yani her kulda Esma'nın bir tecelliyatı vardır. Biraz evvel söylediğiniz bana da çok böyle kaderci gibi gelen tasviri doğrusu çok benimseyemiyorum. Çünkü her şeye rağmen yani büyük Amerikan downtownları hariç Avrupa'da ve Amerika'nın %80'i kabaca, dün çünkü bir makalede gördüm, sanıyorum %79 küsur Amerikalılar country'de müstakil evde yaşıyorlar. Bu bizim
yüzde kaç hocam?
%79 küsur.
79.
Tabii. Bu zaten tabii kuvvetli bir rakam. Bunu görüyorsunuz. Bizim bu yani biraz evvel bahsettiğiniz o kaotik şehir bizim şeyimizden kaynaklanıyor. Bizim medeniyeti doğru dürüst yorumlayamadık. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Avrupa'da da zaten biliyorsunuz iş merkezi olan downtownlar hariç apartman yani residential ikametgah alanları dahi belli bir nispet ve belli bir espri içerisindedir. Hı hı. Bu var yani. Onlar da tabiatta ilişkiyi, insan ilişkilerini belki evde değil ama kulüplerde ve sergilerde, publarda, kafelerde bir noktaya getiriyorlar. Tabi bu yakında bir temasım olmadı ama yani hı hı. 80 yılındaki o Belçika hayatımda her neslin gittiği kafe ayrıydı ve o kafeler ciddi bir sosyal iletişim mekanlarıydı. Evlerde olmuyor bu iş. Biraz belki zahmetli şeyle. Biz yanlış yorumladık. Yani kendi kodlarımız ile bakamadık hayata. Gelen dalga da çok da çok hızlı bir şok olarak geldi üzerimize. Çok bastırdı üzerimize geldi. Ama bu konuşmalar, bu arayışlar, bu feryatlar, bu sıkıntılar belki bir gün bir başka istikamet, yeni bir yoruma da yol açacaktır zannediyorum diye düşünüyorum. Çünkü gelenden hiçbir kesim mutlu değil. Yani şehrin bu halinden, bu hızımızdan ve bu maalesef hoyratlığımızdan hiçbir kesim mutlu değil. Herkes birbirini suçluyor. Halbuki bunu bırakıp, birbirini suçlamayı bırakıp genel medeniyet krizine bir çare bulmaya doğru yönelsek, yani biraz daha hayata bir farklı bakalım. Bütün bu isteklerin çok yapay bir şey olduğunu, bir fantazi olduğunu, hiçbir yerde, hiçbir ülkede bu isteklerin bir anda gerçekleşmediğini görebilsek, o zaman belki biraz daha reel bir düzleme doğru ayak basacağız diye düşünüyorum.
Kıymetli hocam, bunun için işte homo economicus olmaktan çıkmamız gerekiyor
evet,
herhalde.
Evet, evet.
Çünkü homo economicus var olan bütün kaynakları nakde dönüştürme telaşında olan bir varlık.
Evet.
Yani yeşil alanı hızlı bir şekilde betona dönüştürmek
istiyor. Ama Avrupa yapmıyor.
Evet.
Bize yaptırıyor.
Onlar biraz daha rasyoneller bize göre.
Tabii.
Biz kısa vadeli haz için uzun vadeli itminandan vazgeçiyoruz.
Ve tahribat yapıyoruz.
Büyük bir tahribat yapıyoruz.
Kalıcı tahribat yapıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde bizim hanımefendiyle konuşuyorduk işte. Yani insanların bir istatistik aktarmıştı o bana gazeteden. Günlük bir pazar günü alışveriş merkezlerine giren insan sayısı İstanbul'da 10 milyonmuş hocam.
Buyurun.
10 milyon insan.
Evet.
Bir şekilde alışveriş merkezine giriyor ve bu terör tehdidi yüzünden insanların evinde oturduğu gün o rakam 7 milyona düşmüş.
O kadar %30 azalmış.
%30 yani. Azalmış.
Evet. Çok da fazla.
Ve o %30 azalma bile o alışveriş merkezinde dükkanı bulunan insanların şikayet etmelerine
çok
kâfi gelmiş.
Çok rahatsız olmuşlar değil mi?
Dolayısıyla bizim hanımefendi şöyle bir şey söyledi. St. James Park'ı vardı da bu insanlar gitmedi mi? Ne yapsın insanlarımız? Yani evet. Hafta sonları eğer bir işte Londra'nın parkları gibi parklar olsaydı evlerinin dibinde veya bir metro mesafesinde insanlar açık havada yeşilliğin içinde gezmeyi tercih ederlerdi. Ama bu tür mekanlarımız, kamusal alanlarımız olmadığı için insanlar gidip alışveriş merkezlerinde maalesef zaman harcıyorlar ve tüketim yapıyorlar.
Ben bu kadar yani masumane bir gerekçeyi kabul etmiyorum. Çünkü insanlar o alışveriş merkezlerinde bizim insanımız var olduğunu hissediyor. Orada görünmek bile başka bir şey. Tabii parkın yokluğu da ayrı bir hadise. O da öyle. O da bir realite. O da doğru. Mesela şöyle bir şey olabilir mi? Yani hani belki buradan bir defa ulaşım için kamu ulaşım vasıtaları çok önemli.
Evet.
Yani onlarla ulaşılabilecek çabuk ve rahat açık hava yerleri, parklar, deniz kenarları vesaire. Hı hı. Onlar olabilse bir de bu efendim bir toplum her zaman öyle bir teşvik ister. Bir şevklendirmek ister. Şimdi alışveriş merkezleri bu teşviki yapıyor. Yeşil alan da bunu yapması lazım. Çocuklara, hanımlara, beylere dönük bir takım teşvikler getirmesi lazım. Ancak o şekilde olur diye düşünüyorum. Hı. Öyle tahmin ediyorum. Benim zihnimdeki şey bu. Yani model bu.
Yani o teşvik nasıl olabilir hocam? Yeşil alanla alakalı. Şimdi bir yazarın bir şeyini okumuştum ben. Diyor ki siz hiç televizyonlarda domates reklamı gördünüz mü? Domates natürel bir şey. Onu ilaveten satmanıza gerek yok. Reklam edilmesine lüzum yok.
Tabii.
Ama bir gofret, bir çikolata, efendim, bir cips, bunlar natürel olmayan ürünler.
Evet.
İnsanların kitlesel halde tüketimi için üretilmiş zevkler. Dolayısıyla bunların reklamını yapıyorsunuz çünkü bunun bir ihtiyaç olduğunu, onu yemekle mutlu olacağınız hissini duyurmak istiyorsunuz.
Siz de yani yeşil alanlara, gökyüzüne, ağaca, çiçeğe bakmakla insanları mutlu olurlar. Hı hı. Bu bir realite, yapısı öyle. Bunu böyle başına kalkmadan yani bir eğitimci gibi değil, bir sanatkar gibi verirseniz pekala insanlar oraya giderler yani. Şimdi AVM'nin yaptığı işte odur yani. Hı hı. Öyle bir reklam yapıyor ki siz oraya gitmekle mutlu olacağınızı zannediyorsunuz. Aynı şeyi halbuki mesela bir manzara seyretmenin size getireceği psikolojik rahatlığı insanlara sanatkar bir söylemle anlatırsanız yani bir eğitimci gibi değil. O zaman oraya giderler. Ufak tefek kontrol ihtiyaçları gören belli sayıda çok yükseğe çıkmayan bir çizgide o hizmette sunarsanız bu iş çok rahatlıkla olur. Ha, hepsi gitmez ama hiç olmazsa 5 milyon da gider. Böylece orada bir entelektüel, bir beşeri rahatlık oluşur. Yani bir beşeri hava oluşur. İnsanlar o kaybolurlar tabiatın içinde. Çünkü geldikleri yer tabiattır, gidecekleri yer de tabiattır insanların. Hayatın genel çizgisine baktığınız zaman. Şimdi bunu çok mahdut insanlar yapıyorlar. Ben de bunlardan birisiyim yani. Ama bu çok zor bir şey değil. Ama öyle gösteriliyor ki bu çok zor bir şey. Yapamazsınız, edemezsiniz. Çok da haksız değiller. Ama mesela bir hayal kuralım. Diyelim ki sahil, yeşil alan neyse yani kaç kişi gidecekse. Oraya çok rahat ulaşılabilen bir metro veya bir tren hattı. Otobüs değil bakın. Yani insanlar sıkılmasınlar. Yayılabilsin. Birbiriyle iç içe olmasın. Ağacı, işte kuşu, zaten tabiat onu gösteriyor. Bankı, belli bir ufak servisi, emin olun ve onlara belli bir disiplin getirin. Giderler, yaşarlar, yaparlar. Çünkü bir de mesela ben dışarıda görmüştüm. Müzikle süslüyorlar. Gürültülü değil. O atmosfere uyan bir müzikle süslüyorlar şeyi. Kaybolup gidiyorsunuz yani. Her insanın buna ihtiyacı var. İşte bu o zaman tabii bu hız ve haz anlayışının size çizdiği tabloyla çatışıyor. Onu da çok rahatsız etmeden. Bir de böyle bir alternatif var. Ha bunu tabii kamu yapacak. Çünkü bu kamusal bir problem. Nasıl sağlığı yani kamu düzenliyorsa, bir altyapısını belli şartlarda özel sektöre bırakıyorsa bu da böyle. Çünkü bu da kamu sağlığıyla alakalı bir şey.
Tamamen hocam.
Değil mi efendim yani?
Yani bir psikiyatrist olarak.
Esas bunun, problem orada şimdi.
Yani hakikaten insanların mutluluğu için yeşil alana ihtiyaç duyduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta bununla ilgili çalışmalar var. İnsan başına düşen metreküp oksijenin mutluluğun determinantlarından, belirleyicilerinden bir tanesi olduğuyla alakalı. Maalesef şehir hayatında oksijen azaldıkça, yeşil alana temas azaldıkça insanlar daha suni anesteziklere yöneliyorlar. Uyuşturucu maddelere yöneliyorlar. Evet. İşte alışveriş, konsümerizm bunlardan bir tanesi. Evet. İnşallah. Ben hep şöyle düşünüyorum. Bizim şehrimizi yöneten insanlara zorunlu bir insan ve tabiat dersi verilmeli. Zorunlu, mecbur olmalılar yani. Oturtacaksınız yani çok onları. Güzel.
Ve o dersi siz vermelisiniz.
Yani beraber verelim hocam.
Benden geçti artık. Siz verebilirsiniz.
Yani işin eşyanın metafiziğini anlattığımız, konuştuğumuz. Evet, evet. Yani yerinde duran bir taşın bile basit bir taş olmadığını,
evet,
kendi dilinde onun da hakkı zikrettiğini,
evet,
dolayısıyla onun bile bir hakkı olduğunu bizim üzerimizde.
Ve ondan size çok hoş bir mesajın intikal ettiğini. Şimdi zikrettiğiniz, işte bilmem dediğiniz zaman bazı seküler zihinler bunu anlamazlar. Ama o taşın etrafından akan bir suya baktığınız zaman bir iki dakika o geometriden, o akıştan gelen mesajın sizi ne kadar rahatlattığını herkes fark edecektir. Dün şöyle bir şey oldu. Dersim vardı. Dersten çıktım. Vakitte müsait. Eve geldim. İşte akşam saat ikindi gibi filan yani. Benim bir kulübem var. Camlı çalışma odasının önünde bahçeye bakıyor. Orada oturdum. Gökyüzüne bakıyorum. Bulutlar geçiyor azizim yani. Lodos. Bulutlar geçiyor. 3 dakika, 5 dakika, 8 dakika bir başka dünyaya girdim ben yani. Sadece bulutlar geçiyor. İnsanların buna imkanı olsa, eminim ki o sizin sağınıza gelen birçok terapiden, ilaçtan filan ama işsiz kalabilirsiniz yani, onu söyleyeyim size yani.
Ne güzel, biz de gider göğe bakarız.
Göğe bakarız.
Şeyin Turgut Uyar'ın öyle çok güzel bir şiiri vardır. Göğe bakma durağı diye.
Değil mi?
Göğe bakma durağına ihtiyacımız olacak galiba hocam. Çünkü her yere göğü örten binalar dikiliyor.
Maalesef işte o yanlış yorumumuzda.
Yani gidiyorsunuz çevre yolunda birden devasa bir bina,
evet,
yolunuzu kesiyor.
Evet.
İnsan ruhuna büyük bir kabz veren bir şey,
evet,
bu. Yani buna nasıl müsaade ediliyor ben anlamıyorum. Yani gerçekten rencide de oluyorum. Yani bu böyle bir müsaade karşısında ruhum muazzep oluyor. Bir yerde şöyle bir yazı yazdım. İnsanın göğe bakma hakkı, tabii, ve kuşun gökte uçma hakkı uçma. Allah tarafından verilmiş doğal haklardır, gasp edilemez.
Aynen öyle.
Maalesef modern mimari bu konuda en ufak bir Allah'ın hakkını Allah'a vermediği gibi kuşun hakkını kuşa
vermiyor.
İnsan ruhunun hakkını da insan ruhuna vermiyor.
Evet, maalesef.
Ve bizi eziyor.
Evet.
Mutsuzlaştırıyor. Bence işte böyle şehirlerde büyüdüğümüz zaman o nezaket, hani en başında programın başında girdiğimiz konuyu hatırlayacak olursak, o nezaket, letafet maalesef kayboluyor.
Çünkü o binada yok. O binayı üreten zihniyette yok.
Tabii.
Onu kullandıkça siz de onu hayatın dışına itiyorsunuz ister istemez yani.
Şimdi bu Batı Ataşehir diye bir yer yapıldı şeyde. Yeni.
Biliyorum.
Son 5-6 senelik.
Evet.
Şimdi orada süpermarket işleten bir tanıdığım vardı. Diyor ki burada oturan insanlar ya oturdukları zaman ya burayıları seçmeleri itibariyle İnsan ilişkileri çok farklı diyor. Daha mütekebbir davranıyorlar, daha yabancılar, daha uzaklar. Rahat bir diyalog kuramıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde...
İşte o üsttekiler onlar. Öyle olmak zorundalar ki üstte olduklarını kendilerine ispat etsinler.
Evet.
Sıkıntı oradan kaynaklanıyor.
Yani bu yeni yerleşim merkezlerinde hocam işte... yine bir kıyıcılık var işte o
Tabii.
sosyal Darwinist paradigmanın güçlü olursan ancak ayakta kalırsın, sert davran, fazla tebessüm etme,
evet.
başkalarını aşağıla, başkalarını yok say tarzı, o zihin yapısı maalesef oralarda da çok cari.
Ama sonunda da kendileri yalnız kalıyorlar.
Tabii kendisi yalnız kalıyor.
Çünkü
Tabii.
insanın muhtaç olduğu şey bir tebessümdür, bir tatlı Tabii. bakıştır yani.
Tabii.
Rızık her bir şekilde gelir ama tatlı bakış, tebessüm o lütfu ilahidir yani.
Eyvallah.
Hilmiyet dediğimiz.
Tatlı bakış. Bugün epey uzun bir program yaptık
hocam. Kusura bakmayın.
Söz sözü açtı. Çok müstefid olmuşlardır eminim sizin tatlı sohbetinizden. Gönül Sadası'nı dinlediniz. Erkam Radyo 96.8'de. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bir sada vermeye gayret ettik. Önümüzdeki hafta buluşmaya niyet ediyoruz. Allah kısmet ederse önümüzdeki haftaya kadar hoşça kalın efendim.